Ayrım 7, sayfa 72. Birkaç aydır o kadar aylak gezmişti ki bu atlayış hayatının son atlayışı da olsa bunu denemeye değerdi. Korkuyordu ama bunu yapabilirdi. Tam boşluğunda kendine atacağı an ağabey bunu yapmamasına engel olmak için sertçe omzundan yakaladı onu. Özgürlüğe kavuşmak istemişti. Tehlikelere göğüs gererek mücadele etmişlerdi. Sonunda bu zorlu mücadeleyi bırakmıştı. O gece kampa geri döndüler. Ertesi gün devasa hangarlara yemek yiyip uyudular. Sonra kendilerine kıyafet bulmaya gittiler. Yeni gelenler vardı. Sonu görünmeyen bir kuyruk oluşmuştu. 1000 kişi birbirlerini eziyor bu kuyrukta ve yine çamaşır suyu kokusu ile kulakları sağır edecek bir gürültü duyuluyordu etrafta. Geçen gün olup bitenler bu manzarada anlaşılıyordu. Trene binebilmek için vagonlara tutunanların hepsi çoktan ölmüştü. Katenerler elektrikliydi. Sırtından soğuk terler boşandı. Ağabeyine dönüp baktı. Ona teşekkür etmedi. Hala hayatta olmaktan mutlu olduğunu göstermek için gülümsedi ona. Söylenen sözler, sessizlikler ve atılan adımları düşünerek ölümle burun buruna gelip kurtulmuş olanların mutlu sarhoşluğunu, orada bulunmanın verdiği haz ve ertesi günü görebileceğini bilmenin rahatlığıyla tek bir kelime bile etmeden ona baktı. Var olmanın, dünyada olmanın, güneşin denizin üstünde parladığını görebilmenin, insanı serinleten rüzgarı hissedebilmenin, bir bardak suyun birinin yüzündeki gülümsemeyi, hatta bir yüzü görebilmenin basit mutluluğuydu bu. İşte o anda söz verdi bir gün mutlaka orada özgürlüğünü bulacağına. Peronda bir çocuk yürüyordu, ağlıyordu. Kahverengi butleleri vardı. Gözleri kocaman, bevami maviydi. Yanakları da tombuldu. İçinde oyuncak bir yayla ok olan çantasını taşıyarak ilerliyordu. Yuvarlak ve temiz yüzünü sağa sola çeviriyordu. Her tarafa bakabilmek için tek başına yürüyordu peronda. Bu hiç de alışık bir şey değildi. Genç kadının yoluna çıktı çocuk. Çocuk bir şey anlatmak istercesine elini uzattı kadına. Kadınsa onu bekleyen adamı daha fazla bekletmemek için acele ediyordu. Sabırsız ve gergindi. Daha önce hiç olmadığı kadar kötü hissediyordu kendini. Boğazına düğümleniyordu. Kalbi çok hızlı atıyordu. Ama peronda yolunun üzerinde tek başına duran bu çocuğu fark etti. Gözyaşları yanağından süzülüyordu. Hıçkırmıyordu çocuk. Artık her şeye boyun eğmiş gibiydi. Kadın durdu. Ciddi bakışlarla kendine bakan bu çocuğa doğru eğildi. Güneşin tutulduğu bir gece sonrası gibiydi gözleri. Islak ve hüzünlü bakışlarla süzdü kadını. Umutsuzluğuyla yeniden kadının kendine güvenmesini sağlayan ve akan gözyaşlarıyla kendini ona anlayabileceği bu çocuğun bakışlarından daha önemli ne olabilirdi onun için? Bu yüzden durdu kadın. Ne yapacağını düşündü. Onu peronda tek başına bırakıp gidemezdi. Onu tanımıyordu. Tanımadığı birine güvenmek de istemiyordu aslında. Onun yanında götüremezdi. Belki annesi babası onu kaybettikleri yere dönüp ararlardı. Ama peronun sonunda öylece anne ve babasının gelip onu almasını beklemesine de izin veremezdi. Adam onu beklerken çoktan sabırsızlanmış, sinirlenmişti. Bugün neden sanki insanlara karşı kendini sorumlu hissediyordu böyle? Hayatını sadece kendisi için yaşıyordu halbuki. Hemen kaçmak istedi. Koşmak, günlük hayatına geri dönmek, günlük işlerine kavuşmak istedi. Zavallı çocuk. Kendi çocuğu da değil üstelik. Ama etrafta çok fazla insan kalmamıştı. Peron tamamen boşalıyordu. Biraz sonra o geldi. Kadını çocukla gördü. Demek bir de çocuğu vardı. Bunu daha önce nasıl anlamamıştı? Neden bir oğlu olmasın ki? Yanına gitmeden önce durakladı. Çocuğa doğru eğildiğini görmüştü. Orada hala perondaydı. Tabii yanında da çocuğun babası da vardı diye düşündü. Bu kadın hakkında tamamen yanlış şeyler düşünmüştü. Onun çocuğu. Olduğu yerde dona kaldı. Şaşkın bir halde kadını düşündü. Çocuğa, ona bakışlarına takılıp kalmıştı. Kollarına bakıyordu. Bunu ona söyleyememişti. Ama bir çocuğu olmadığını da söylememişti. Açık bir şekilde belirtmişti aslında hayatında biri olduğunu. Sunacak biri varsa o da kendisiydi. Kendi hatasıydı. Şu anda her şeyi apaçık ortadaydı. Bu kadın bir anneydi. Zaten başka türlü olabilir miydi? Kendine güveniyordu, gururluydu, ağırbaşlı ve nazikti. Üzerinde bezginlik vardı, iyi kalpliydi, otorite sahibi gibi görünüyordu. Ona hayat veren kadına da ihtiyaç duyuyordu. Bu kadın Tüm insanlara olan gönül bağıyla sarılı bir çocuğa, onu kurtarmak için. O evli bir kadın ve bir anneydi. Bir ailesi vardı ve o bunu bilmiyordu bile. Bu o evli, yani aslında bu adama geri dönmeyecekti. Bakışları gibi parlak nehir kıyısında yürüyemeyeceklerdi beraber. O bir anneydi ve sessizlik içinde dinleyemeyecekti onu. Ona sarılmayacaktı. Caddede birlikte yürüyemeyeceklerdi. O bir kadındı. Onu bir hayal gibi hatırlayacaktı ve sadece hayallerde bir araya geleceklerdi. Keşke onun ülkesinin ezgilerini bilseydi bu kadın. O zaman bütün bunları anlatabilirdi ona. O da anlardı. Keşke, keşke evli, çocuklu olmasaydı. İstediği gibi bu kadınla birlikte olabilseydi. Kadın başını kaldırınca perondaki o yabancıyı gördü. Gözleri gülüyordu ama yüzünden düşen bin parçaydı. Ne yazık. Keşke bu kadın hakkında daha çok şey bilebilseydi. Belki de bu çocuğun babası yoktur. Birkaç dakika, saniye de olsa ya da sonsuza kadar, en azından şimdilik kadının varlığından faydalanmalı mıydı? Saat 11 olmuştu. Bir saat kalmıştı randevuya. Ya polis geri gelirse? Ne önemi vardı? O anda yapabilecek tek şey buydu. Bunu açıklayamıyordu. Kısık gözleri, kırmızı ağzı, yaz rüzgarı ile kırpışan beyaz elbisesi, bozulan topuzu, yüzü hoşuna giriyordu. Onun yanından ayrılması imkansızdı. "Hala buradasınız," dedi adam. "Sürekli karşımıza çıkıyorsunuz. Bu kaderin bir oyunu mu acaba?" "Bunun kaderle ilgisi yok," dedi gülümseyerek. "Beni takip etmekten vazgeçmelisiniz." Hayır, ben beklemekten vazgeçmeliyim. Sizin asıl." "Hiç de değil," dedi kadın. "Tam uzaklaşacağı sırada ortaya yeni bir şey atıyor, başka bir şey buluveriyorsunuz." Kadına ve çocuğa doğru yaklaştı. "Peki bu çocuk? Onu da mı ben buldum? Adı ne?" Kadın çocuğa baktı. Gerçekten de kendisine benziyordu. Onun oğlu olabilecek kadar benziyordu. Sebebini bilmiyordu ama adama doğru söylemek istemedi. Sonradan vazgeçti. "Bilmiyorum, herhalde kaybolmuş. Burada başka kimse kalmadığına göre kaybolmuştu." Ona dünyanın en güzel hediyesini verirmişçesine mutlu ve derin baktı kadına. Bu hediyeyi ona verebilmek için beklemişti çocukla birlikte. Birden mutlu hissetti. Dans etmek, şarkı söylemek, gülümsemek, herkesin şerefine içmek istiyordu. "Çocuğun yanında beklemek lazım," dedi kadın. "Evet, beklemek. Herkes bekler. Yapılacak daha iyi bir şey yoktu zaten. Başka ne yapıyoruz ki bu dünyada? Bekleyerek vaktimizi geçiriyoruz. Çalışarak, yemek yiyerek, uyuyarak, dans ederek, şarkı söyleyerek mutluluğu unutturmaya çalışıyoruz. Kendi kendimize beklediğimizi. Tabii severek de. Ama yaptığımız tek şey daima beklemek. İnsanoğlu için en temel olgunun beklemek olduğunu söyledi kadın kendi kendine. Korku değil, beklemek de asıl olan." Çocuğa baktı adam ve şehrin kaybolduğu o gün hatırladı. Annesi ve ağabeyiyle birlikte yürüyorlardı. Birden önüne bir güvercin konuvermişti. Gözlerini fal taşı gibi açmış, hipnotize edilmiş gibi başını çevirip ilgisini çeken şeye bakıyordu. O anda her şeyi unuttu. Bilincinin derinliklerine kadar her şeyi. Önündeki güvercin dışındaki hiçbir şey düşünmüyordu. Tutulup kalmıştı. Ona bakarken yetip gidiyordu benliği. Güvercinle arasındaki mesafe tamamen yok olmuştu. Güvercini seyrederken güvercinin de ta kendisi oluvermişti. Zaman tamamen durmuştu. Güvercin uçup giderken onun ardından gitmek istedi. Bu şekilde fark etti yolda tek başına olduğunu. Onu çok aradılar. Hayatı boyunca orada kalmayı düşündü. Yaşadığı korkuyu tekrar hatırladı ama ağlamamıştı. Ağlamamak nedir bilmezdi. Çocukken bile ağlamamıştı. Annesi ona doğurduğu anda bile gülen bir bebek olduğunu söylemişti. Şehirde ondan başka böyle doğan yoktu. Akşam olmuştu, hep yalnızdı. Soğuktan donuyordu. Kaldırımlarda avara avere dolaşıyordu. Henüz 6 yaşında bile değildi. Ağabeyi hep onu aradı. Aralarında 2 yaş vardı. Annesi onu beklerdi evde. Aklını kaçıracak, korkudan delirecek gibi olurdu. Ağabeyi dikkatle sokakları, caddeleri arardı. Onu bir kaldırımın da otururken bulduğunda gece yarısı olmuştu. Tek kelime bile etmeden kollarını atlamıştı. Koruyucu melek gibi göz kulak oluyorlardı ona. "Peki ya arkadaşınız," dedi adam. "Bekleyecek mi? Bilmiyorum. Artık bilmiyorum. Bekler mi, beklemez mi? Bahse bile girmeye hazırım. Ya siz? Gece yarısı randevunuz ne olacak? Gecikmeyecek misiniz?" "Yok canım, önemli değil," dedi. Perondaki duvar saatine bakarak daha vaktim var nasılsa. Ayakta duruyordu adam. Hafifçe trabzanlara yaslandı. Elindeki çantayı yere bıraktı. Kadının valizinin üzerine oturdu. Karşısında duruyordu. Sıcak yaz rüzgarının elbisesini bacakları etrafında dönüyordu fıldır fıldır. Çocuk ikisinin arasında duruyordu. Peronda birlikte başladıkları bu yolculuk, kadının deniz gibi bembeyaz bir okyanus gibi elbisesi, yükselen buharların arasında peronda tanıştıkları bu gece, işte her şey daha yeni başlıyordu. Dışarıda sütunların ardında akşam yemeği yeme, asfaltı yürümek, sessizliği, sakinliği paylaşmak ve uzaklardan gelen eski bir hayali andıran bu müzik. Esintisini yüzünde hissettiği rüzgar, uçup giden ve gittikçe yüzünün çıplaklığını ortaya çıkaran makyajından geriye kalanlar, gökyüzü gibi, gece gibi derin, uyanık gözler, yüzüne dökülen saçları, geriye atan nadir eller, topuzu yavaş yavaş, sessizce dağılıyordu. Hep tokadan kurtulan saçlar uçuşuyor, özgürce hareket ediyordu ve adeta kendini bu geceye hazırlar gibi dağılıyor, bir ışık halesi yüzünü saklıyordu. Ona baktı kadın, saçları kahverengi uzundu, bazılarının alnına düşmüş yüzünü kapatıyordu. Gözlerinin derinliği karanlıkta daha da belirginleşiyor, beyaz gömleğinin içine rüzgar doluyordu. Onu beğeniyordu, tarzını ona yakıştırıyordu, ellerini fark etti, sert, güçlü, yıpranmış ama soyluydu elleri. Bu elleri tutmak, hissetmek istiyordu. Çok garipti, onu beklemek, karşılamak istiyordu. İçinden öyle geliyordu. Gözlerinin içine baktı kadın. Dayanılmaz bir duyguydu bu. Onun kadına karşı hissettiklerinin aynı. Kadın da ona karşı hissettiğini anlamasından korkuyordu. Heyecanlandığından gözlerini kaçırdı adamdan. Adam öncesini hatırlıyordu. Kadını peronda, garda, hep bir yere gitmeye hazır olarak hatırlıyordu. Mesafeyi, treni, cam kenarlarını, oturuşunu, onun beklemenin verdiği mutluluğu, o ilk anı hatırladı. O yüzden cam kenarında oturuyordu. Kadın hırçın, beyazlar içinde, katı, ulaşılmaz görünüyordu. O ise tesadüfen bu adamın yoluna çıkmıştı. Çok uzun zamandır birbirlerini tanıyorlarmış gibi doğal bir tavırla, uzun bir ayrılık sonrasında kavuşan sevgililer gibi konuşmaya başladılar. Hayattan, havadan, sudan, kıştan, sonbahardan, umutlardan, korkulardan, geçmişten, gelecekten ve daha birçok şeyden bahsettiler. Uçucu bir parfüm kokusu havada asılı kalmıştı. Güneş ışınının son parıltıları çok yakınlardan geçerek perona dağılıyordu. Havadaki tozlar güneş ışınını dans ediyordu. Bu kadına başka bir sır daha verecekti ama bin dereden su getirir gibi bir hali vardı adamın. Ona doğru eğildi. Bu hareketiyle kadına iyicene yakınlaşmıştı. Hatıralara tekrar canlanmıştı gözünde, zihninde. Hatırladığı tek şey bıçak gibi keskin, net, hoyrattı. Cildinden ve kıyafetlerinden gerçeküstü bir koku yayılıyordu etrafa. Bu belirgin bir sabun kokusuydu. Yabancıların, yani bol sabun, az su ile kilisede yıkananların kokusuydu bu. Bu adamla ilk kez karşılaştıklarını yeni hatırladı kadın. Kilise, oraya sığınmışlardı. Bazıları içeriden içeriye giremeyen ise dışarıda, hatta toprağın üzerinde bekliyordu. Herkes kilisenin boşalmasını bekliyordu ama bu kameraların önünde bunu yapmaya cesaret edemezlerdi. Her şeyi gece yapacaklardı. Kadın bunu biliyordu. O da bekliyordu. İşgalden yana olanları, işgale karşı olanları, oraya götürmek isteyenleri, burada kalmayı kabul edenleri, tekrar kampa götürülmeden önce can verecek insanların, vatandan ayrıldığı için pişman olanların, kendisini dinlemişti kadın. Sokağın köşesinde çiçeksiz, renksiz, tasasız evlerin penceresinde olup biteni izliyordu iki ihtiyar. İçlerinden biri ayrılıyordu. Dernekleriyle beraber götürür. İstiyorsanız onları buraya. Derneklerin yaptığı tek şey sınır koymak zaten. Mülteci derneklerin üyeleriyle konuşmalarına arada bir tercüman olmadığı, el kol işareti, kelimelerin ifade edildiği, gergin tartışmalara, işe yaramayan iletişim kurma çabalarına şahit olmuştu. Sınırdan bizi geçirecek adamı bulamadım ben, dedi içinden biri. Ne kadara mal oluyor, nasıl götürüyorlar diye sordu diğeri. Ha tabii, kamyon şahisileri üzerinde mi gideceksiniz yoksa? Oraya kadar yüzecek misiniz? Gün boyu tartışıyorlar, temizlik yapıyorlar, bekliyorlardı. İçeriye girmemiş olanlar bazen camdaki küçük bir delikten içeridekilere sesleniyordu. Onlardan çay, kıyafet ve örtünecek bir şey istiyorlardı. İletişim kurabilmek için kelimeler listesi hazırlayıp bunları birbirlerine veriyorlardı. İyi geceler, teşekkür ederim, seni seviyorum. Akşam üzeri saat 5 gibi bir gürültü duyurdu. Jandarmalar geliyordu. Mülteciler kalkıp yarı uyanık halde giyindiler. Polis sıralar halinde ilerledikçe gazeteciler geri çekiliyordu. Soğuk kış gecesi yağmurunun altında kilise boşaltılmaya başladı. Kiliseye girememiş olanlar ıslak battaniyelerin altında, pencere eşiklerinde, merdivenlerde, kaldırımlarda uyukluyorlardı. Bir taraftan da mültecilere doğru yaklaşan polisleri izliyorlardı. Gazetecilerle birlikte o kadın da kilise avlusunun dışına itilmişti. Uyuyanlar uyandırılmış, yeniden bir araya toplanmıştı. Sıkış tepiş, bir araya toplanıyorlardı onları. Peki ya o? Kilisenin sekisinden, polislerin ardında duran oydu. Mikrofon ve kamera taşıyan pek çok gazeteci onu dinlemek için ileri atıldı. Mültecilerin sözcüsüydü o. Çünkü dili bilen sadece o vardı aralarında. Buradan ancak kampa götürülmek üzere ayrılırız. Polis bizi kiliseden çıkarmaya çalışacaksa meydan okumasını biliriz. Oraya gitmek istiyoruz biz. Sığınma izni alabilmek için orada daha çok şansımız olacağını düşünüyoruz. Kilisenin etrafında, pencere eşiklerinde, direklerde duran diğerlerinin örtülerinin altında, hatta kuzey rüzgarının toprağın altında saklanıyorlardı ya da kaldırımlarda kıvrılıp yatıyorlardı. Bazıları yıkanmaya gitmiş ama geri dönerken polis barikatını aşamamışlardı. Adamlardan biri düşüp bayıldı. O ise ciddi bakışlarıyla etrafa bakarak ve yüzü rüzgardan solgunlaşmış bir halde orada duruyordu hala. Gazetecilerden birine ağabeyinin de onun yanında olduğunu, onu bulmak için geri geldiğini, oraya beraber gideceklerini söyledi. Yolculuk boyunca pek çok şeyi unutmuştu. 17 ay çok uzun bir süreydi. Bazen topluluk ülkelerinde yakalanırlar polislere. Çok defa hapse atılmıştı. Şimdi ise hiçbir şeye sahip olmadan göçebeler gibi ya da avlarını kovalayan hayvanlar gibi yaşıyordu. Kiliseden haykırışlar duyuluyordu. Saat daha 6 olmadı. Buna hakları yok diye protesto ediyordu dernek temsilcileri. Böylece mültecileri çıkarırlar, uzun kuyruklar oluştururlar ve onlara hariç hepsini otobüslere bindirdiler. Ağabey ile birlikte kilisenin sekisinde etrafında polislerle birlikte kalmışlardı. Ağabey tıpkı ona benziyordu. Parlak uzun saçları vardı. Omuzları köşeliydi. Yüzü ve elleri rüzgardan kızarmıştı. Bakışları bile aynıydı. Gitmelerine izin vermeyin diye bağırdı grubun geri kalanları ve dernek temsilcilerine. Haydi onları götürmelerine engel olalım. Mülteciler bir anda durup ona baktı. Sonra otobüslere bindiler. Beklemekten, açlıktan ve geceleri bıkmış, tükenmiş kadınlarla ve erkeklerdi bunlar. Kiliseden çıkanlarla kaybolanların 2 gün boyunca şehirde arananlar en kısa zamanda sınıra götürülecekti. Bazıları hala kilise sekisinde bekliyordu. Tereddüt ediyorlardı. Polis onları da otobüse götürecekti. Ama onlar orada kalmıştı. Demek ki onları yakalamışlardı. Her şey birden olup bitti. Ağabeyi ani bir hareket yaptı. Kavga çıktı. Copla vurdular ona. Ağabeyinin yere yıkıldığını gördü. Onun adını haykırdı. Gözlerinde soğuk bir ifade vardı. Ufka, denizin üstündeki beyaz çizgiye bakıyordu. Sayfa 83, ayrım 7 sonu.